Ayrım 3.
Sayfa 38.
Ansızın o gün trende duyduğum korku bastırıyor. Yanlış mı yaptım buralara gelmekle? Küçük yer, ıssız. Kızla görseler bir şey sanırlar. Kahvedeki delikanlılar kötü kötü süzüyorlar beni. Yabancıladılar diyorum, ondan belki. Boyun bağımı düzeltip bir orta şekerli istiyorum. Derken gençten biri seyirtiyor yanıma. Selamun aleyküm ahbap diyor. Nereden böyle? Aleyküm selam diyorum. İstanbul'dan. Birini mi arıyordun? Yardım edelim. Yok diyorum, gezmeye geldim. Gel de bir beş yapalım vaktin varsa. Bu adamı gözüm mü bir yerden ısırıyor, birine mi benzetiyorum çıkaramıyorum. Bir ara tavladan kaldırıyor gözlerini, dik dik bakıyor. Biz de hayırlı bir iş için geldin sandık. İstanbul'dan birini bekliyoruz da seni lacivertli görünce. Her neyse. 1 Mart o, 2 Mart bir oyun ben. Kalkıp dışarı çıkıyorum. Sık sık arkama bakıyorum yürürken, gelen yok. Kız ceviz ağacının altındaydı. Beyaz bir başörtü bağlamıştı başına. Aydın, uzun süre tanıyamadı onu. Yüzü aklında kaldığı gibi değildi. Bacağı sakat olmasa sanki başka biriydi. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Son mektubunu ağabeyimler yakaladılar diye girdi söze. Çabuk git buradan. Söyledim. Aramızda bir şey yok. Yalnızca mektuplaşıyoruz dedim. İnanmadılar. Aydın ceketini koluna aldı. Şaşkınlık, çaresizlik içinde ağacın gölge yerine çöktü. Kız başörtüsünü çıkardı, onun altına serdi. Kolları çürük içindeydi ama yakınma yoktu sesinde. Yazgısını kabullenmiş gibiydi. Sustular. Bu olay çıkmamış olsa konuşacakları bir şey yoktu zaten. Mektupla konuşmaya alışkındılar. Aydın'ın gölgeyi kollayıp her kımıldayışında kız da kalkıyor, başörtüsünün onun altına seriyordu. Akşama seni yemeğe bekliyorlar dedi sonunda. İstemiyorsan gelme sakın. Seni zorlamak aklımın ucundan geçmez. Aydın ardından başörtüyle koşuşturan bu topal kızcağıza baktı. Neden gelmeyeyim dedi kesin bir sesle. Nasılsa bir gece kalacaktım kırk ağaçta. İznim var. Gelir anlatırım durumu seninkilere. Çekinecek ne var? Elimi bile değdirmedim ki sana. O eski gündekine benzer bir yalaz geçti kızın yüzünden. Seviyor musun beni hala? Aydın mektuplarda söylemeye alışmıştı nasılsa. Bir eksik bir fazla ne fark eder? Seviyorum tabii dedi. Tam bir zengin sofrasıydı yenge. Hani bir kuş sütü eksik dediklerinden. Kız giyinmiş, süslenmiş, boyanmış, beline bir çiçek de takmış. Öğlenki o ağlamaklı, zavallı kız nerede, bu nerede? Kahvede tavla oynadığım delikanlı ağabeyiymiş meğer, oradan benzetmişim. Kadehini kaldırırken güldü bana. Yamansın abi dedi, ağzından alamadık bir türlü. Güzel ama, erkek adam sır vermemeli, aferin. İçki şişeleri, yemekler birbirini izliyor. Bir gevşekliğe girmişim ki aklın durur. Çaresizim, kıstırılmışım. Ansızın babaları karışıyor söze. Sen ne iş yapıyordun oğlum? Garsonum kum kapıda diye atılıyorum telaşla. Nedense bu garsonluk dalgasını tutmayacaklarına güveniyorum. Sermaye vereyim sana diyor. Kendi dükkanını aç. Benim küçük oğlan boşta. Al onu da yanına adam et. Sözlerin gidişini kavrayamıyorum. Boyuna alnımı oyuşturuyorum. Teşekkür ederim ama diyorum. İşimden hoşnuttum şimdilik. Kimseye borçlanmak da istemem. Kız ayağa fırlıyor ansızın. Mutfağa anasına yardıma koşuyor. Açık konuşalım. Kızımız kusurludur diyor baba fısıldarcasına. Bunu borç kabul etme. Hem kızım seviyor seni. Bir daha gelmeyecek bu an, biliyorum. Ya şimdi konuşurum ya da hiç. Bir daha ele geçmez. Doğru sözcükleri bulmaya çabalıyorum. Kusuru önemli değil diyorum. İyi bir kız. Yalnız ben hiç... Aferin oğlum diye kesiyor sözümü. Sırtıma vuruyor. Ben de bunu beklerdim senin gibi onurlu bir delikanlıdan. Kalkıyor. Kızına sesleniyor. İki altın halka çıkarıyor cebinden. Elimi yakalıyor. Kıza bakıyorum. Bir şey söylesin istiyorum. Çıt yok. Gülümsüyor. Elimi öylece uzatıyorum. Olmaz böyle şey diyorum kendi kendime. Nasılsa gerçeği anlarlar sonunda. İnanmazsın yenge. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar hafife aldım işi. Bir şey çıkacaktı mutlaka. Böyle saçma iş olmazdı. Bak 5 yıl geçti aradan daha alışamadım. Bir şey çıkacak diye bekliyorum. Bu 5 yılda ailece yerleştiler benim eve. Sermayeden geçtik bir de pirinç, zeytinyağı falan yolluyoruz 40 ağaçtaki akrabalara kendi cebimizden. Çiçek şapka yapmayı, entari dikmeyi hepten boşladım hanım. Bir giydiğini bir daha giymiyor. Masrafı biraz kıssak, bak bu garsonluğun yoktur garantisi. Şimdi iyi güzel ama bir gün çalışamazsam tamam desem hemen sakatlık konusunu açıyor. Çekiliyor bir köşeye ağlıyor. Suratı hep bir karış zaten. Hadi acıyorum yeni baştan. Haziran başlarıydı. Yaz suyu çıka geldi. Bahar dallarını, dağılmış yapraklarını kendine kattı. Denizlerin ölü yerlerinde harelenen mazot birikintilerini, çöpleri silip süpürdü. Taze bir solukla geldi yaz suyu. Dönemeçleri rüzgarladı, suları burgaçladı, arıttı, dolaşır kıldı. İlkin kendi başındaydı ama kısa sürede yayıldı, dağıldı, kıyıyı sardı, etkiledi. Bir dahaki hazirana kadar görünmemecesini. Önce balıkçılar ayırt ettiler bu gelişi. Renkli ağlarını kıyıya serip onarmaya koyuldular. Sonra kıyıdaki sıralar doldu, çocuklar bacaklarını denize soktular. Karşı kıyıyı saran buğu yer yer sıyrıldı. Bir tankerin tok sesi çöktü suyun dibine. Havaya bir tren düdüğünden arta kalan unulmazlık duygusunu bıraktı. Acı kısa sessizliklerle nokta nokta belirlendi Aydın'ın genzinde. Sonra o noktalar teker teker yandı. Aydın eğildi, sinek pislikleri, içki lekeleri, balık kılçıklarından sıvaşmış yağlarla dolu örtüyü çekti masanın üstünden. İçeri gidip bir yenisini, temizini aldı, serdi. Çatal bıçak tabak getirdi koydu. Çiçek getirdi bir bardağın içinde koydu. Birbirlerini gerçekten seven, bir yemek süresince bile olsa gerçekten sevecek bir kadınla bir erkek için hazırladı masayı, durdu, bekledi. Ilık, yumuşak, kahverengi şeyler. Az kalsın, ne olur bugün oraya gitmeyelim dede diyecekti ama tuttu kendini. Sınavdan kaçmanın tedirginliğini bir yaşam boyu duyacağına, sonuç ne olursa olsun katlanabileceğini göstermeyi seçti. Sınavın hangi konuda olduğunu da bilmiyordu ya, güç olduğunu seziyordu yalnızca. Şimdi hazırlanırım dedi. Dedenin gür, uçları kıvırcık kaşlarından sular damlıyordu. Tıraş olmayı bir türlü beceremezdi. Yüzü ufak, kanlı kesiklerle dolmuştu yine. Bitirdiğinde uzandı, havlunun temizliğine gömüldü. Küçük kız, onun yüzünü kurulayışını, eğilip kalkarken uzun kollu fanilasının altında kabarıp gerilen, sonra sönen kaslarını, usul, güvenli hareketlerini izliyordu. İkisinin günü de adlandırdıkları pazartesiden bu pazar, dede de nedense erken kalkmıştı, sık sık saatine bakıyordu. Al şu anahtarları derken sesi bir çukura düşüp çıktı. Küçük kız onun da bir sınava hazırlandığını sezdi o zaman, yüreğine sığmayacak kadar dolu bir duyguyla. Dedenin elbise dolabı üç bölmeydi. Soldaki dar bölme açılınca odaya bir kafuru kokusu yayıldı. İç çamaşırların, gömleklerin durduğu çekmecelerin üstüne uçları tığla işlenmiş beyaz keten örtüler seriliydi. Alttaki çekmecelerde havlular, mendiller, çoraplar duruyordu. Küçük kız çekmecedeki gizli dünyaya, dedenin yalnız kendisiyle paylaştığı bu özel dünyaya göz gezdirdi. Mendiller açık, çoraplar koyu renk olmalı. Birer tane seçti. Sıra çift kapılı orta bölmedeydi. Bağcıklı bir rugan pabucun kalıbını çıkardı içinden. Kadife ile güzelce parlattı pabucu. Askılarda koyu renk üstüne ince, sık açık renk çizgili yünlü takımlarla onlarla giyilen boyun bağları asılıydı. Alırken parmaklarının üstünde yükselmesi gerekti, yükseldi. Tam dolabı kilitleyeceği sırada o güne kadar sağdaki bölmeyi hiç açmadığını düşündü. Oradaki çekmecelerin örtülerini bir kere olsun aralamamış, altlarında neler durduğuna bakmamıştı. Fitnat'tan dinlediği masalların, en sonunda içinden çıkılmaz bir mırıltıya dönüşen tekerlemelerin, sıradan olmayan günlerde yüreğini kaplayan gizemli duygunun bileşimiyle titredi. Dolabın içi sandık kokuyordu. Bekletilmişlik, el değmemişlik. Üst gözde kavanozlar vardı. Dedenin bazı geceler oradan bir kutu lokum ya da bir kavanoz akide şekeri çıkarıp hiç beklenmedik bir anda bir sihirbaz hüneriyle konuklara sunduğunu görmüştü. Alt çekmecelerde albümleri gördü. Bu kahverengi fotoğrafları ezbere biliyordu artık. Uçsuz bucaksız bahçeler, bir kır gezisi, bir okul toplantısı, iskemleler yan yana dizilmiş. Bir ağaç kocaman dallarını sarkıtmış oturanların üstüne, yüzlere açıklı koyulu lekeler düşmesi onda. Siyah giysili, şapkalı, ipek çoraplı güzel kadınlar, makizet giysili, kısa topuklu genç kızlar, zarif erkekler, sözüm ona sere serpe yayılmışlar iskemlelere. Erkeklerin bazıları redingot giymiş, bazıları tek gözlüklü, gümüş saplı bastonlar tutuyorlar. Küçük çocuklar da uzun etekleri, dantel boyun bağları, botları geniş kenarlı şapkalarıyla Kontes de Sögür'ün masal kitaplarındaki çocukları andırıyorlar. Ta arkalarda yorgun bahçıvanlar, golf pantolon giydirilmiş bir kahya, rengi değerlendirilmiş bir Arap bacı göze çarpıyor. Herkes fotoğrafı girmeye çabalamış. Böyle bir gün, böyle bir an bir daha ele geçmez. Ama bu ele geçmez anları günü gününe kayda geçiren sonsuz fotoğraflardaki kişiler, önlerinde uzanan dünyaya, kıra değil kendi içlerine bakıyor gibiler. Hepsi donuk, içlerinde bakılacak hiçbir şey yokmuşçasına. Nikah fotoğrafları, düğün fotoğrafları da var albümlerde. İmzalı hepsi. Kadınların çoğu oymalı iskemlelere, markizlere oturmuşlar. Erkekler ayakta, hafifçe eğilerek karılarının omuzlarına yaslanıyorlar. Geride bir havuz, palmiyeler, birkaç kuğu görünüyor. Asıl oyuncu gelmeyince sahneye koy verilmiş, ezberi yarım yamalak dedeciklerin acemiliği, şaşkınlığı okunuyor yüzlerinde. Uzamış bir cumhuriyet balosunun hüzünlü şenliği. Şu fotoğrafta Bahriye Hanım, ipek duvar kiliminin önüne geçmiş, örgülerini yere salmış, karşısındaki genç kadınla konuşuyor. Ellerini gelişigüzel sallıyor, gülüyor. Saçları fotoğrafların solukluğuna inat, iri boğumlarla iniyor şakaklarından, omuzlarında seyreliyor, dağınık bal rengi oluyor. Konuşan elinin yanında bükülüp koca bir yay çizdikten sonra daha aşağılara, fotoğrafta görünmeyen topuklara doğru sürünüyor, kayıyor. Sarı, tırtıllı kartonun köşesine el yazısıyla Rıfat Bomonti 1941 yazılmış. Eski Türkçe yaşanıp yeni Türkçe'ye özenle geçirilmiş bir aşk. En alttaki çekmecede eski Türkçe mektuplar, şiirler, eski sevgililerin imzalı fotoğrafları gizli. Ufak tütün keseleri, bir pipo, bir enfiye kutusu, mineli bir kalem, altın bir boyun bağı iğnesi, bir kurdele, yani unutulmaması gereken bir günü belleğe bir vuruşta canlandırabilecek ayrıntılar, anı değeri taşıyan nesneler. Dede bu aşksız evlilikten kaçırabildiği, koruyabildiği ne varsa bütün özgürlüğünü bu küçük çekmeceye sığdırmayı başarmıştı demek. Kıyısından birlikte açıldıkları arka konak, başka ara yollardan belirtiler kavrayıp kendi dönemeçlerini buldukça, kendi yatağına yerleştikçe daracık sınırlarını aşıyordu. Konuşmuyorlardı. Her zaman gördükleri şeyleri birlikte bir daha görmekten usul bir tat duyarak ağır adımlarla yürüyorlardı. Küçük kızın kırmızı yün kukuletası şeytan başlığını andırıyordu. Alnının ortasına gelen bölüm çatallıydı. Kulaklarının yanından iki örgü sarkıyordu. Kırmızı ve yeşil yünden iki saç örgüsü uçlarında püsküller. Küçük kız kendi kısacık saçlarının doğal uzantısı saydığı bu düşsel örgüleri ellemeye bayılırdı. Yeşil örgü, kırmızı örgü. Artık caddedeydiler. Her iki kaldırımdaki soğuk, taş yapılar içlerindeki puslu yaşamları yansıtıyorlardı. Bahriye Hanım'ın oturduğu ev, caddenin alanı açıldığı, yeni bir genişlik kazandığı köşenin başındaydı. Kaldırım taşları kırılmış, kapının önünde dalgın bir göl oluşturulmuştu yağmur sularından. Sahanlık havzasıydı. Gül suyu, elma kabuğuyla kaynatılmış iç yağı, vanilya, yoğun tünel karanlığı, bunların da ötesinde yaslı Rumları, kışın Pangalto Ortodoksu kimliğiyle tutucu, yazın Büyükada Yahudisi kimliğiyle çığırtkan bir azınlığı çağrıştırıyordu. Yanık şeyler, kapanık, anahtarlı duygular, tıkırtılar, gittikçe yaklaşan ayak sesleri. Her pazar kapıyı Fitnat açardı. ''Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin canım, hoş geldin yavrum. Hanımefendi, güneşimiz gelmiş.'' diye seslendi içeri. Küçük kız evin güneşsizliğini, çocuksuzluğunu, Rıfat Bey'in ölümünden bu yana pancurları bir kere bile açılmamış küflü yatak odasının, eski cibinliğin, Bahriye Hanım'ın geceleri sokulacak ten bulamayan ihtiyar bacaklarının soğukluğunu, Fitnat'ın ezikliğini, kamburluğunu ta içinde duyuyordu. ''Dur canım, dur, paltonu çıkarayım önce. Aman ne güzel entariler giymiş benim yavrum, dur bir öpeyim.'' Soluğu hep aynı yemekleri yiyen, koyu uykular uyuyanların rüzgarsız soluğuydu. Sakatlığını bağışlatmak için durmadan konuşurdu, gülümserdi. Bahriye Hanım, cumbadaki sedire oturmuş, kadife yastıklara dayanmıştı. Islak, karışık saçları geniş bir kol olmuş, sağ yanağından aşağı iniyordu. Komşu kızları ellerine birer öbek saç almış, geniş taraklarla ufak cızırtılar çıkararak yabanıl telleri açmaya çabalıyorlardı. Açılan saç kümeleri halının üstüne diz çökmüş duran küçük bir kıza aktarılıyordu fırçalanmak üzere. O da halıya dağılan son güçsüz seyrek telleri önce sık dişli bir tarakla açıyor, sonra uzun uzun fırçalayıp evcilleştiriyordu. Bahriye Hanım gözlerini yummuştu. Bedeninden yayılan sabun kokusu ve dişi pembelikle esrikti sanki. Küçük kız çok uzun bir süre hiç ses çıkarmadan bu saç çağlayanın izlediği bükümleri, atladığı koyakları, indiği düzlükleri gözledi. Bu saçları daha önce hiç böyle özgür, başıboş görmemişti. Bahriye Hanım onları ya örgülere böler ya da öbeklere ayırıp ensesinde toplar, alacalı topuzlar yaratırdı. ''Rıfat Bey sağken'' diye fısıldıyordu Fitnat. Bu işi kimselere bırakmazdı. Karısının saçlarını kendisi yıkar, açardı. Rıfat Bey'i kara badem bıyıklı, ön dişleri altın, kısa boylu, akşamlara kadar evde hırkayla dolaşan güleç bir adam olarak anımsıyor. Bu serveti nereden edindiğini kimse doğru dürüst bilmezdi. Babadan kalma denirdi. Söylentilere aldırmazdı Rıfat Bey. Güler geçerdi. Yalnız ara sıra Bahriye Hanım küçük kızı hoşnut etmek için ut çalmaya başladığında, ünlü bir bestekar olan babasının şarkılarını mırıldandığında bakışları burulurdu. Belki de karısının genç saçlarından, uysallaşmış bedeninden bir gün yoksun kalmaktan korkuyordu. Fitnat durmadan mutfakla oda arasında gidip geliyor, sofraya ışıltılı, temiz şeyler taşıyordu. Kristal bardaklar, gümüş takımlar, çiçekli porselenler. Elleri inanılmayacak kadar iri, kırmızı, şişkindi. Beyaz önlüğünün karnına sarkan memeleriyle iyicil, küçümen bir masal devini andırıyordu. Çorba kasesiyle içeri girerken, ''Sofra hazır hanımefendi,'' dedi. O zaman Bahriye Hanım, bütün düşman ordularını bozguna uğratmış bir sultan gururuyla sedirden kalktı, havluyu başına şöyle bir dolayıp sofraya geçelim diye buyurdu. Gümüş takımların, kristallerin, kolalı peçetelerin arasındaki yerini aldı. Onların vazgeçilmez bir parçası oldu yine. Küçük kız su birikintisinin önünde durmuş, dedenin zili çalmasını bekliyordu. İçi içine sığmıyordu aslında. Öyle uzun bir süredir bu eve gelmemişlerdi ki. Pazarları hep sinemaya gitmişlerdi. Sonunda dayanamadı, kapıya koştu. "Dur," dedi dede, "dur bir dakika. Bahriye burada oturmuyor artık." Küçük kız şaşkınlıkla döndü. Göz göze geldiler. O anda ikisi de yakında ayrılacaklarını düşündüler nedense. Kim bilir kaç pazar birlikte yürüdükleri bu yol, kafalarında bambaşka bir yolla, birinin daha başında olduğu, öbürününse sonuna dayandığı soyut bir yolla yer değiştirdi. "Bahriye uzun zamandır hasta," dedi dede. Konuyu değiştirdi. "Çok hasta. Evini, eşyalarını, her şeyini teker teker sattı." "Nerede şimdi?" diye sordu küçük kız. Dedesinin elini korkuyla sıktı. "İleride oturuyor. Ötede, şeyde. Ben de tam bilmiyorum evin yerini. Sonra buluruz. Biliyorum sana güç gelecek ama hiçbir duygunu belli etmemelisin. Bizi görmek istemiş, haber yolladı. Önemli bir şey olmasa çağırmazdı. Bir kere de Rıfat öldüğü gün çağırmıştı beni." Alanı geçtiler. Toprak yol başladı. İleride kır kahveleri vardı. Tramvayların uğramadığı duraklarıyla yoksul semtler. Renkler hızla artıyordu. Çocuklara buralara gelmemeleri öğütlenirdi. Renklerin arttığı bölgeye girmemeliydiler. Sonra günahkar çingeneler onları bohçalarına attıkları gibi çadırlarına kaçırırlardı. Attıkları her adımla yoksulluk biraz daha artıyordu. Çift katlı, bakımsız ahşap evlere gelmişlerdi artık. Kadınlar testilerle, güğümlerle çeşme başına doluşmuşlardı. Burunları yara içinde, yarı çıplak çocuklar, ürkek gözlerle iki yabancıyı süzüyorlardı. Küçük kız kukuletesini çıkardı. Dede, pencerede duran kadınlardan birine adres sordu. "Selanikli Ahmet Bey'in kızı mı?" dedi kadın. Sonra önünde çöp bidanları duran bir evi gösterdi. "Asıl şey," dedi dede kapıda, "Bahriye'nin saçlarını kökünden kesmişler. Biliyorsun bakımı çok güçtü." "Fitnat teyze yok mu?" dedi. "Yok." Yataktaki cılız, yüzü kara sarı, başı Yemenili kadın herhangi bir hasta kadındı. Bahriye Hanım değil. Onların girdiğini duyunca başını güçlükle kapıya doğru çevirdi. "Sağ ol Pamuk Efendi," dedi dede. "Eksik olma. Hoş geldiniz." "Yorma kendini Bahriye," dedi dede. Sesi titriyordu. "Geçin şöyle. Şurada bir iskemle. Biz buluruz. Konuşma sen." Yoğun bir sessizliğe girdiler. Üçünün de ayrı ayrıydı sessizliği. Bahriye Hanım indiyor, yüreğini sıkı sıkı bastırıp kaçmaya çalışan bir şeyleri yerine yerleştirmeye çabalıyordu. Gözlerinin içine kadar sararmıştı yüzü. Bitkindi. Dede gözlerini yerden ayırmıyordu. Sanki sonsuza kadar böyle suskun oturabilirdi burada. Yaşadığı sürece ertelediği, kaçındığı, yadırgı bir duygu amansızca yapışmıştı yakasına. Konuşmak için çok geçti artık. Küçük kız sonradan yaşamına türlü renklerle, olaylarla yeniden katılacak, yeni yorumlar kazanacak bu anları kavramaya çabalıyordu yalnızca. Sonradan adlarını bulabildiği bu duyguları o gün sözsüz yaşıyordu. Dedenin bir zamanlar genç, yakışıklı bir erkek olduğunu, onun azıcık alaycı, azıcık küstah, çapkın bakışları bu tutucu kadına işlememişti besbelli. Tersine bu adama saygı duyuyordu, güveniyordu. Kocası öldüğü gün ilk onu çağırmıştı yanına. Bu delişmen, uçarı erkekten hiç hoşlanmamıştım baştan. Neydi o pastane pastane dolaşmalar, torunu yanına katıp sinemalara gitmeler, karısını aldattığını da söylerlerdi. Doğrudur ama ölümle her yüz yüze gelişimde yanımda olsun istedim nedense. Rıfat öldüğü gün de konuşmadık. Eski evde oturuyorduk. Ölümün sıcaklığı vardı daha odalarda. Bahriye'nin yüzü kıpkırmızıydı, ağlıyordu. Ancak benim yanımda ağlayabileceğini biliyordum. Rıfat'ı ne kadar sevdiğini benim yanımda daha iyi duyabiliyordu. "Yo," dedi. "O kadar da yalın bir duygu yüklü değildi sanıyorum. Çapraşıktı. Belki dirim dolu bu erkekle hemen oracıkta, ölünün odasının yanı başında sevişmeyi, ölümün ve yalnızlığın karanlığını üstümden atmayı kurmuştu. Bedeninin hiç tanımadığı özelliklerini kavrasaydı, ölüme yenilmemeyi, yaşama kafa tutmayı da öğrenebilirdi. O güzelim saçlarını bir kerecik olsun çıplak memelerinin üstüne dökmeyi becerebilirdi. Kendi olurdu. Ama seveceğim bir erkeğin karısı olması dışında var olamadı. Korkularına yenildi. Bir tabağın, bir kilimin güzelliğini bütünlemekten öteye gidemedi. Yiten bir servetin son ve en değerli bir parçası olarak kaldı. Şimdi yoksulluğunu, ilk gençliğini, baba evini paylaşmak istiyor sevdiğiyle." Dede bu düşünce zincirini bir yerden yakalamıştı nasılsa. "Sana iyi bakıyorlar mı Bahriye?" diye sordu ansızın. Sesi anlatılmaz bir acıyla yüklüydü. "Bakıyorlar Pamuk Efendi, bakıyorlar. Yine de ölüyorum galiba." "Ne ölmesi?" diye haykırdı dede. Zorla bir kahkaha attı. Sen kalkar kalkmaz bir pastaneye gideceğiz birlikte. Ama sen pastane sevmezsin. Yeni açılan otele gideriz. Bir cuma günü çay içeriz seninle. Söz ama, kalkınca götüreceksin beni, değil mi Vamuk Efendi? Hiç otele falan gitmedim ben. Saçlarım da o güne kadar uzar belki, başımı açabilirim. Dışarıda sokak günlük yaşamını sürdürüyordu. Bahriye Hanım kulağında bir ut sesiyle sağır bir uykuya dalmıştı. İnsan saçı kesildi diye ölür mü dedi? Bazıları ölür, bazen ölür. Süt bayı. Şoför Kazım Efendi 3 kere uzun aralarla bastı kornaya. Elinden geldiğince az ses çıkarmaya çalışarak. İlk sanılabileceği gibi bu soğuk, göğü yeni yeni ışıyan kış sonu sabahında kimse kan uykusundan uyandırmak değildi niyeti. Nedeni bambaşka. Kazım Efendi ta baştan beri bilmediği bir şeyleri ya da artık anlamını, biçimini bile yitirmiş belli bir şeyi ürkütmekten kaçınmıştır. Şu altındaki eski model döküntü Amerikan arabasıyla birlikte yaşlanırken dış dünya karşısında her zaman ürkek, acemi kalmıştı. Birlikte geçirdikleri bunca yıl sonunda arabayla kurduğu ilişki eski karı kocanın ilişkisine döndü. Birbirlerinin alışkanlıklarını kaptılar, birbirlerinde kendi özelliklerini pekiştirdiler. Sevgiden çok alışkanlık, ara sıra sıkıcı gelen bir rahatlık söz konusuydu aralarında. Arabayı ilk tanıdığı günlerde atak bir delikanlıydı Kazım Efendi. Gözü pek bir sürücüydü. Araba da gıcır gıcırdı ama hakkını yemeyelim. O zamanlar bu arabalardan kaç tane var koca kentte? 7-8 mi? Hadi 30-40 diyelim. Yalan olmasın.